Ayrım 48.
Halk adamı olmakla kültürlü olmaya eşit derecede prim veriliyor olması, adayın temiz bir geçmişi olmasının önemsenmemesi gibi Türklere ilişkin geleneksel söylemleri sarsan bilgiler çok ilginçti. Yine de Güney'i kimin adına olursa olsun özde yasladığı her şeyin içinde görmek acı veriyordu. Ama o ısrarla devam etti. Çayırtepe kuşaklara örnek olacak şekilde yeniden yaratılacaksa kefil olduğu Şafak Özden'in Çayırtepe'de neyin nasıl, kimler tarafından yapılır, neyin yapılamaz olduğu gerçekliğini yakalamasının şart olduğunu biliyordu. Mesela en az 30 yıllık bir planlama tekniği vardır. Lineer programlama diye anlatıyordu. Şu kadar otobüsün taşınacak, şu kadar yolcun ve gidilecek şu kadar yolun varsa bunları nasıl tahsis etmen gerektiğini söyler. Çarpar böler, o koşullarda en iyi çözümü bulursun, biter. Bunun gibi. Bütçede olsun, kaynak yaratmakta olsun şafağın telaffuz dahi edemeyeceği yöntemler vardır. Bunları kendisinin bilmesi de şart değildir. Biraz güvenle, biraz inançla, biraz tevazuyla, ikisi yurt dışından doktoralı olmak üzere Türkiye'de bulunabilecek en uzman kadrolardan birisi Çayırtepe için çalışabilirdi. Araştırmacılar kendileri başkanı olacaklarmış da Çayırtepe'yi kalkındırma işi onların başına kalacakmışçasına dikkatliydiler. Ve tabii ben oradaydım. En ufak bir yanlışlıkta müdahale etmek üzere oradaydım. Göz açtırmayacaktım. Biliyordum. Güney'i Özden'in aday adaylığını ilan ettiği gece izlemiştim. Hiç oturmadığını hatırlıyorum. Genel merkezi Türkiye çapında ünlü birilerini Çayırtepe'li Şafak Özden'i desteklediklerini gösterebilmek için fotoğraf istiyordu. Çiçek'le Özden'in öpüşürlerken çekilmiş fotoğrafları, uzlaştıklarını, aralarındaki kavganın Çayırtepe örgütünü bölmesinin, böyle bir olasılığın güçlenmesi durumunda genel merkezin birleştirici olacağını düşündüğü bir üçüncü adayda karar kılması tehlikesi vardı. Söz konusu olmadığını kanıtlayacağı için önemliydi. Rodoplu söz konusu fotoğrafçıya resim çeksin diye dil döküyordu ama önceki gün satın alınmış gibi duran takım elbiselerini giymiş, damatlık tıraşını olmuş olan adam eline fotoğraf makinesini almaya katiyen yanaşmıyordu. Günay'ın hırpalandığını görüyor, canım fena halde sıkılıyordu ki kulağıma eğildi, aldırma dedi. Aday adayının adayı olarak o da kendisini yeniden konumluyor. Kalktı, fotoğraf makinesini aldı, kendisi çekmeye koyuldu. Bu arada elinde Şafak'ın o gece söyleyeceği nutuk da vardı. Bir ara yalnız kalıp vermeye çalışıyordu. Sonunda Şafak nutku okudu. Günay'a döndü, ellerini iki yana açtı. Ne diyeyim, seni seviyorum. Fotoğrafçı Mustafa'ya seni seviyorum derken ki tonlama. Aynı tonlama. İki yanaktan iki buse, aynı buse, aynı tonlama. Günay'ın gözlerinin dolduğunu bir tek ben gördüm. Daha o zamandan anlamış olduğunu şimdi biliyorum. O da herkes gibi Şafak Özden'e yararlı olduğu sürece sevilecekti. Anlamak, anlamak, anlamak, anlamak bu kadının kötü kaderiydi sanki. Yanımıza geldiğinde ne işin var be yavrum? Ne işin var diye sormaktan kendimi alamadım. Ne kadar anlatırsan anlat, anlayamayacağım bir türlü. Yüzüme baktı baktı, seni gidi koca Marksist dedi. Entelektüel etkinliğin toptan dışlandığı bir insan etkinliği hiç gördün mü sen? Ya da her türlü insan etkinliğinin dışlandığı bir entelektüel etkinlik. Homo sapien'i Homo faber'den ayırabilir misin? Gözyaşını silmiş, bir başka atı ruhuyla, Gramsci ile sohbet ediyordu. Mesele gerçeği görmemezlikten gelmek değil. Mesele vefa. Kadının inandığı, erkeği bellediği birine duyduğu vefa. Hepsi bu. Bırak Allah aşkına, ne kadını? Sesim tıslar gibi çıkıyordu. Çocuğuna hamileyim diye fısıldadı Rodoplu. Kadını değilsem nesiyim? Rahmime düşen bir damla şafaktı, şafak, ışıktan bir damla, pırıl pırıl bir damla. Yeşil elma, kekik, tarçın usalesi, kendisini yeniden doğuran öz suyu. Ziganaların nefesi, koklamaya kıyamadığım yiğidimin içimde yeşermesi. Rahmimde yeniden baş veren sevdiğim, çiçeği duran sevdiğim, ebedi mucize. Tanrı'nın bedenimi kutsaması, seçilmiş kulluk beraatı. Somutun, gerçeğin, kozmik ahengin kanadı. Yabancılaşmanın sonu, aşkla bütünleşmek, tevhid. Günay Rodoplu, 3 ayı aşkın hamileliğini böyle tanımladı. Şafak Özden'le paylaşması 1 ay sürdü. İzleyen 2 ay Özden'in Günay'ın bedeni yeşeren, kol, bacak, yürek geliştiren yeni Şafak'ın varlığını tanımasını beklemekle geçti. Özden kendi kendisine çözümlenecek bir meseleyle karşı karşıyaymışçasına suskunlaşmıştı. Bebeğin kaderine ilişkin karar 3. ayın bitmesine birkaç gün kala alındı. Yüzünü bana çevirdi ve ben, Güney'in her türlü ifadesini bildiğimi sanan ben, gözlerindeki mezar karanlığını ilk kez gördüm. Nerede olduğumuzu artık hatırlamıyorum ama Şafak'ın aday olmaması için ikna etmeye çalıştığı Erol'la birlikte geldiğini iyi biliyorum. Pazarlık yapıyorlardı. Yağmur yağıyordu ve ben üşüyordum. Yorgunluktan olmalıydı, çok üşüyordum. Pazarlık çok uzadı. Sızlayan bedenim döşek diye yakardı. Ruhumun bir parçası bebeğin hayatına ilişkin kararı erteletmek istemiş de olabilir. Şafak'a daha sonra da konuşabileceğimizi söyledim. Bomboş gözlerle baktı. Neyi diye sordu. Bebeği kayda geçmemişti. Omuzlarını sekti, avuçlarını iki yana açtı ve gördüğün gibi rahmim boş dedi titreyen bir sesle. Maydanoz bahçesine döndü. Rahim muhafaza eden, bağışlayan rahim, rahmet ve merhamet sahibi, rahim şefkat eden, kötülükleri bağışlayandır diye fısıldadı. Bunu biliyorsun değil mi? Tekrar döndüğünde gözünde yaşlar vardı. Hoş olması bir şeyleri anlatmıyor mu? Dudaklarını ısırdı. Öyle de olması gerekiyordu. Sahiden rahim bir rahim yalan doğurmaz ki. Yalanın tutunamayacağı tek yer Rahman'ın yeri olmalı. Bu nedenle mi diye başladım. Hemen kesti. Hayır. Bu nedenle göndermedim. Bu söylediklerimin hepsi ex post, sonradan düşünülmüş şeyler. Gönderdim çünkü göceye rağmen gündüz olmaz. Yine rağmen yen yoktur. Alacakaranlığa razı olunsa bile bir bebeği ışığa aşırtacak kadar sürmez. Anlayacağın erkeğin bir çocuğumuz olacağı gerçekliğini içselleştirmedi. Nasıl yani? Yo öyle bakma. Çocuğun menşeini sorguladığından değil. Öyle bir olasılığı kendisine yediremezdi. Başka bir şey. Kendisine ait olmayan, kendi dışındaki bir dünyadaki oluşumdu benim hamileliğim. Şeytan yoklamış gibi ürperdi. Mars'ta yavrulayan bir vijingi ile nasıl bir duygudaşlık geliştirebilirdi ki? Anlıyorsun değil mi? Anlamaz olaydım. Kızının idam kararı Çayırtepe rüzgarıyla savruldu gitti. Geride ufacık bir kan lekesi olsun iz bırakmadı. İğne başı kadar küçük bir rahmi olan küçücük bir kız kapıyı çaldı duyuramadı. Sonra da paraşa duruldu atıldı. Kızdı öyle mi? Kızdı. Anlamıyordum. Kendisini böylesine derin bir acıya mahkum etmiş olmasını anlamıyordum. Çocuğunu ben çalamazdım dedi aynı ürkütücü sükunetle. Çalamazdım. Öz suyunu hiç çalamazdım. Hayatını kaba kuvvetle ikiye bölemezdim. Allah aşkına Günay, hangi kaba kuvvetle? Hamile bir kadından daha güçlü kim olabilir diye mırıldandı. Yasemin'in kaybettiğim eşimi düşündüğünü biliyordum. Cezaevine işkencecilere kocaman karnıyla karşı durmuştu. Ölümün soğuk eli sırtımda dolaştı. Yaşamın bazı insanlarda nasıl ziyan edildiğini düşündüm. Kaybettiğim kendi çocuğumu düşündüm. Sessizlik uzadı ötelerden, deniz istikametinden patlayan bir siren sesiyle kendimize geldik. Çarpışmak üzere olan gemilerin çanhıcaş feryadı gibiydi. Gerçekliğe döndüm. Cebine doldurduğu bombalarla düşman kampına dalan bir özgürlük savaşçısıyla kim eşitlenebilir? Erkeksiz çocuk doğurmaya niyetlenen kadınlara ilişkin sözlerini hatırlıyordum. Bir de doğursaydın diye mırıldandı. Beni hayretlere düşüren bir biçimde gevşedi, dudaklarını mutlu bir tebessüm kapladı, başını geriye attı. Ne olurdu biliyor musun diye sordu. Sevdiğine kavuşmuş çok mutlu bir kadın olurdum. Duraladı. Savunamayacağımı düşünüyorsun değil mi? Bedenime emanet edilen, doğurmaya layık görüldüğüm bir insan yavrusunu savunamayacağımı sanmıyorsun. Hayır, öyle sanmıyordum. Nasıl dayanabildin diye sordum. Yanlış anladı. Gittim. Pentotole yumuldum işte. Uyandığımda içimdeki şafak ölmüş, hasta bakıcı kovayı dökmüştü bile. Onu sormamıştım ama kendimi alamadım. Yanında değil miydi? Niye? Ne acısını ne de sonuçlarını paylaştığımız bir ölüm değildi ki. Kendimi ilk ameliyatını öğrendiğim zamanki ruh halimde buldum. Sana bir şey olabilirdi ve biz bunu bilemezdik. Tülinin yanına alabilirdin. Alsaydım hepiniz şafağa düşman olurdunuz canım diyerek omuzlarını silkti. Ben çok ağladım çünkü. Bütün bunlar olup biterken Çayırtepe'yi hiç aksatmamış olmasını düşündüm ben de. İtalikliyordum ve günah düşüncelerimi okuyordu. Onu seviyordum dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Onların safına geçmesine, ölü sevicilerin girdabına kapılıp gitmesine göz yumamazdım. Artık haddimi biliyorum canım dedi. Yeşil elma, kekik ve tarçın kokan yiğitimi kurtaramayacağımı artık biliyorum. Döndü, maydanoz bahçesine yürüdü. Ama onun ölümünü görmeyeceğim diye fısıldadı. Bak, işte hayır diye diye yapmayacağım tek şey bu. Yerimden nasıl fırladığımı, kollarından yakalayıp sıktığımı, çılgınlar gibi sarsmaya başladığımı hatırlıyorum. Ama ölen sensin sen diye bağırıyordum. Anlamıyor musun? Zafer onun, onlar kazanıyor. Seni, senin gibileri yok ediyorlar. Her yerde onlar kazanıyor. Kaderimizi onlar tayin ediyor. Hep onlar, hep onlar. Egemen sınıflar, işbirlikçiler, yabancılar. Dudaklarında hafif bir tebessüm öyle duruyor. Kendisini sarsmaktan yorulmamı bekliyor gibiydi. Bıraktım. Kollarında parmaklarımın izi vardı, utandım. Yüzüme baktı, baktı. Başını salladı, hayır dedi. Onunki bir Pirus zaferi, kazanan bizim taraf olacak. Bana gelince yaş yaraşır Eyyubi'ye. Yaş yaraşır Eyyubi'ye çekilemedi. Şafak Özden'in beni bu durumda bırakıp nereye gidiyorsun gülüm serzenişi, Amerika seyahatin iptali için yeterdi. Diana Pavlovich çığlık çığlığa bana geldi. Lütfen konuş onunla. Bu işten kaç para kazanacağını biliyor musun? Bütün bağlantılar yapılmıştır. Rodoplu kendisini düşünmese bile sevgili ülkesini düşünmeliydi. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmezdi. Günay haklısınız dedi. Ama Şafak artık o dükkana geri dönemez. Aday olması ve seçilmesi lazım. Anlamaya çalışın. Onu bu işe ben soktum. Şimdi bırakıp gidemem. Diana bir sürü insanın bu işe zaman ayırdığını söylüyor. Amerikalıları Türklerle iş yapmayı ikna etmek kolay mı sanıyorsun diye bağırıyordu. Haklısın dedi Günay yine ama sadakat önceliği diye bir şey olduğunu kabul etmelisin. Seçimlerden sonra bir tarihi erteleyeceksin Diana. Korkarım başka bir yolu yok. İsa Mesih duyuyor musun sadakat diyor kime? Yanlış yöneltilmiş sadakat diye bir şey de vardır diye başladı. Birçok şey söyledi ama Günay kapıyı çarpıp çıkan kadının arkasından üzgünüm Diana diye seslenmekle yetindi. İzleyen günlerde onu görmedim. Şafak'ın adaylığını sağlamak için uğraşıyorlardı. Birkaç kez Ankara'ya gidip geldiğini duydum. Gidişat iyi olmalıydı ki Özden adaymışçasına çalışıyorlardı. Sonra bir gece saat 2 civarında Şafak aradı. Genel merkezden telefon geldiğini, parti meclisinde bir üçüncü adayın adının dolaştığını söylediklerini anlattı. Arayan, Rodoplu'nun kefaret isteyen arkadaşıydı. Sonraları Günay'a, o gece ona senin hatırın için haber verdim diyecekti. Korkulan başa gelmiş, Çiçek Özden çekişmesi, ikisinin de dedemeyecekleri düşünülen birleştirici bir adamın, Kotil'in desteklediği söylenen üçüncü adayın ortaya atılmasıyla sonuçlanmıştı. Oylama ertesi gün yapılacaktı. Özden hemen Ankara'ya hareket ediyordu. Günay kendisinin de gelmesini isteyip istemediğini sorduğunda, "Hayır, sen burada kal," dedi. "Yapılacak şeyler olabilir." Günay Rudoplu siyasi hırsın ne demek olduğunu o gece anladığını söyledi. Kaybetmek olasılığını kişisel olarak hazmedemediğini, hatta kendisini şahsen hakarete uğramışmış gibi hissettiğini şaşırarak fark etmişti. Şundan daha birkaç hafta önce şafağa adaylığını ertelemesinin daha doğru olacağını söyleyen kendisi değilmiş gibi öfkelendiğini, işi inada bindirdiğini görüyordu. Sinirleri yay gibi gerilmiş bir halde parti meclisinin kararını nasıl etkileyebileceklerini düşünmeye koyuldu. Oylamanın ertesi günü 3'te kendisinin İstanbul'da olması çaresizlik duygusunu arttırıyordu ama mutlaka bir yolu olması gerektiği inancını kaybolmuyordu. Derken nasıl olduysa zihnine bir küşayiş gelmiş, Öjen McCarthy'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçim kampanyası sırasında kullanılan bir yöntemi hatırlamıştı. Benzer bir kararsızlığın söz konusu olduğu kurultayda McCarthy taraftarları delegeleri telgraf bombardımanına tutmuşlar, sonra da kurultayın yapıldığı binanın telefonunu kilitlemişlerdi. Rudoplu aynı yöntemin Şafak Özden'in ne denli örgütlü olduğunu göstereceğini, bir yandan MYK'nın kararını ısrar etmesini kolaylaştırırken öte yandan da parti meclisine etkileyeceğini umuyordu. Böylesine iyi örgütlenmiş bir aday dururken Erol Çiçek'te ya da başka bir adayda ısrar etmenin parti çıkarlarına ters düşeceğini anlamaları gerekirdi. Fono Telgraf'taki kız Yıldırım yazdırırlarsa telgrafların saat 9'dan önce SHP Genel Merkezi'nde olacağını söyledi. Rudoplu oturdu, parti meclisine Şafak Özden'in adaylığının desteklendiğini belirten 96 değişik metin. Çayırtepe Belediye Başkanlığı için Şafak Özden'i destekliyoruz. Bağımsızlık Mahallesi Şafak Özden'i destekliyor. Çayırtepe Gençliği'nin adayı Şafak Özden'dir vesaire vesaire kaleme aldı. Telgrafları delege listelerinde kayıtlı isimleri üçer beşer gruplamak suretiyle imzaladı. Hatırlayabildiğim muhalifleri atlıyordum ama gene de çok komik işler yaptığım oldu diye anlattı. Şafak sonradan isimlere baktığında çok güldü. Bu adam benim gözümü oyar yahu. Telgraflar hazırlandıktan sonra sıra 041'deki memuru ikna etmeye geldi. Rudoplu'nun hele de o yıllarda bir devlet memurunun SHP'li olma ihtimalinin çok yüksek olduğun tahmin doğru çıktı. Kızcağız metinleri nöbeti bitmeden alabilirse genel merkeze sağ salim ulaştıracağına söz verdi. Sempatizan memuru ile 1,5 saat kadar çalıştılar. Mesaileri sabah 6 sularında bitti. Harekatın ikinci aşaması saat 9-15 arası genel merkez ile Kotil ve Kotil Hizbi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki telefonlarının sürekli meşgul edilmek suretiyle kilitlenmesiydi. Saat 7.30'dan itibaren Çayırtepe İlçe Teşkilatı'nı, tanıdığı tüm partilileri, eşlerini uyandırmaya, söylediği telefon numaralarını, yazdırdığı saatler arasında 10 dakika süreyle cevap versinler vermesinler aramalarını istemeye başladı. Numaraları düşürebilirlerse Şafak Özden'i desteklediklerini, o aday olmazsa SHP'nin Çayırtepe'de seçim kazanamayacağını söyleyeceklerdi. Ayrıca genel merkeze telgraf çekmelerini de istiyordu. Ne ki partililer düşündüğünden çok daha zor örgütlendiler. Ne söylediğimi anlamayanlar mı istersin? Üşenenler mi istersin? Korkanlar mı istersin? Sedat bile koca bir saat kıpırdamadı. Bir yandan da söylediğimi yapıp yapmadıklarını kontrol ediyordum. Telefonda olmaları gereken saatte arıyor, karşımda bulduğumda azarlıyor, hemen aramaya başlamalarını söylüyordum. Çayırtepe'de nasıl bir portre çizmiş olabileceğimi tahmin ediyorsundur. Duran Kuran'ın Çiçek Özden kavgasına tarafsız kaldığını söylemiştim. Ancak o sabah o da devreye girdi. Rudoplu üçüncü bir adayın söz konusu olduğunu anlattığında telaşlandı. O zaman Erol'un Şafak lehine feragat etmesi lazım. Ben onu bulur, adaylığını geri almasını sağlarım. Günay'ın vakit olmadığını söylemesi üzerine şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Ben bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Siz Erol adına feragat ettiğini belirten bir telgraf çekin. İnanmazlarsa benim yazıhanenin numaralarını verin. Erol ile burada konuşsunlar. Ben onu şimdi getiririm. Rodoplu'nun emin misiniz sorusuna cevabı kesindi. Eminim. Şafak Özden haberi sevinç kahkahalarıyla karşıladı. Telgrafın çekilmesi gereken merciyi belirtti. Rodoplu Sedat'ı buldu. Şimdi bak, sakın renk verme. En yakın postaneye git ama sen git, tek başına git. Yanına akraban bile olsa kimseyi alma. Erol Çiçek adına bir telgraf çekecek, adaylıktan Şafak lehine feragat ettiğini bildireceksin dedi. Ama Sedat kendisinden istenilerini anlamıyordu. Rodoplu bir daha denedi. Oradan çık, başka bir yerden beni ara. Sana bir telgraf metni yazdıracağım. Onu Ankara'ya çekeceksin. Sedat hala burada kalem kağıt var abla, söyle de yazayım diyordu. Oğlum yalnız mısın orada? Yalnızım, Fevzi var. Günay çileden çıkmak üzereydi. Oğlum kimsenin yanında olmaz diyorum sana. Duyulursa sahtekarlık yaptığımızı sanırlar. Bu defa da efelendi. Boş ver abla. Sanarlarsa sansınlar. Onlar bize bu kadar yamuk yaptıktan sonra. Yamuk dediği Erol Çiçek'in adaylığa aday olmaktan vazgeçmemesiydi. Şaşırdın mı oğlum? Ağabeyinin adını kirletiriz. Hadi üşenme, çık oradan da beni sakin bir yerden ara. Rodoplu'nun meselenin aciliyetini anlatmasına imkan yok gibiydi. Sedat'ın aramadığı 45 dakika süresince tırnaklarını yemektense Duran Bey'i arayıp Erol'un Ankara'ya telefon etmesini istemenin daha uygun olacağını düşündü. Ne ki bu arada Kur'an'ın sesinde anlam veremediği bir soğukluk oluşmuştu. Güney Hanım diye sordu Kur'an. Bu işin öyle olduğundan emin misiniz? Rodoplu'nun anlamadığını fark edince ekledi. Yani bir üçüncü aday olduğundan emin misiniz? Elbette emindi. Şafak'ın kendisiyle konuştum. Duran Bey o söyledi. O söylemiş olabilir de... Ne demek istiyorsunuz? Size doğru söyleyip söylemediğimi mi sorguluyorsunuz? Hayır. Siz değil de Şafak dedi Duran Kur'an. Rodoplu kulaklarına inanamıyordu. Şafak'ın bana yalan söylediğini mi ima ediyorsunuz? İma etmiyor, söylüyordu. Şafak, Rodoplu'yu onlara duyurması için yalan söylemiş olabilirdi. Günay şahsen masum olabilirdi ama Şafak'ın onu kullanmış olması muhtemeldi. Ancak pek de büyütülecek bir şey değildi. Orada müthiş bir mücadele oluyor Günay Hanım. Olur böyle şeyler. Şafak'ın ona yalan söyleyebileceğini, onu böyle pis bir iş için kullanabileceğini düşünebiliyor olmaları bile Rodoplu'yu dehşete düşürmeye itiyordu. Böylesi bir şüphenin kendi tinetlerini ortaya koyduğunu söyledi. Telefonu Duran Kur'an'ın yüzüne çarpar gibi kapattı. Adamın Erol Çiçek'i bulmuş olduğunu ancak Şafak yerine feragat etmeye razı edemediğini hissediyordu. Duran ortada kalmış olmalıydı. Doğru hissetmişti. Erol Çiçek de Onur Oflu da yazıhanedeydiler. Sedat'ın telefonu bu konuşmadan sonra geldi. Abla telgrafı çektim diyordu. Oğlum ne yaptın? Ben sana beni ara demedim mi? İş bununla da bitmedi. Sedat Özden dilini tutamadığından Şafak'a iyilik etmek isteyen bir başkası aynı meyalde bir ikinci telgraf çekmişti. Sonuç bir değil iki sahte telgraftı. Rodoplu'nun metinlerinin sahte olduklarını hemen belli edecek kadar kötü yazılmış olmalarını ummaktan başka çaresi kalmadı. Bir umudu da tembelliklerinin bu kez işe yaraması, telgrafların zamanında yetişmemesiydi. Ancak her şeyden çok Şafak'ın kendisinin sahtekarlık yapmış olduğunu düşüneceğinden korkuyordu. Tanrı yardım etmiş olmalı, PTT'nin geleneksel lağarlığı sayesinde telgraflar zamanında ulaşmadı. Erol Çiçek feragat etmedi ama yine de Şafak kazandı. Efendim müjdemi isterim, tebrik ederim, Şafak kazandı diye arayan Onur Oflu'yu Duran Kur'an'ın telefonu izledi. Kur'an'ı kendisine dürüst davranmamakla yarın gül yanağından gayrı her şeyi paylaştıklarını iddia ettikleri Şafak'ın Erol'a tezgah kurabileceğini düşünecek kadar alçalmakla suçlayan Rodoplu, paylaşmak zaferi de yenilgiyi de paylaşmaktır diyordu. Dostluklarda insanların kendilerini olduklarından başka göstermelerine gerek yoktur. Şafak'a inanmanız gerekirdi. Dahası beni kullanabileceğinizi düşünmeniz önce ona sonra bana hakaret.